Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadette dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah şefaat konusunu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Şefaat, İslam inancında kıyamet günü günahların bağışlanması veya müminlerin derecelerinin yükseltilmesi için bir aracı tarafından Allah'tan af veya yardım dileme anlamına gelir. Şefaat doğrudan Allah'ın iznine bağlıdır ve onun rahmetinin bir tecellisidir. Bu kavram Kur'an ve hadislerde de yer alır ve İslam'ın ahiret inancında önemli bir yer tutar. Şefaatin kelime anlamı, birinin durumunu düzeltmek veya iyileştirmek için araya girme, yardım isteme anlamına gelir. Dini anlamı ise, kıyamet günü Allah'ın izniyle bazı peygamberlerin, salih kulların veya meleklerin günahkar müminler için Allah'tan af dilemesi anlamına gelir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati, İslam inancında en önemli şefaat türlerinden biridir. Peygamber Efendimiz, ahiret gününde ümmeti için çeşitli şekillerde şefaat edecektir. Bunlardan birincisi büyük şefaattir. Yani şefaati uzmadır kardeşlerim. Şefaati uzma, yani büyük şefaat, İslam inancında kıyamet günü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tüm insanlık adına yapacağı en büyük ve kapsamlı şefaat türüdür. Bu şefaat kıyamet günü mahşer meydanında herkesin hesaba çekilmek üzere toplandığı sırada gerçekleşir ve insanların yaşadığı dayanılmaz bekleyiş ve sıkıntıyı sona erdirir. İkincisi ümmeti için Efendimizin şefaati. Hazreti Peygamber'in ümmeti için şefaati İslam inancında önemli bir yer tutar ve Hazreti Muhammed'in ahiret günü müminler için yapacağı duaları ve arabuluculuğu ifade eder. Bu şefaat Allah'ın rahmet ve merhametinin bir tecellisi olarak kabul edilir ve Peygamber Efendimizin ümmetine olan sevgisini ve merhametini yansıtır. Hazreti Peygamber'in ümmeti için şefaati, kıyamet günü müminlerin bağışlanması, cehennemde azap görenlerin kurtulması ve cennette derecelerinin yükselmesi için Allah'a yaptığı dua ve arabuluculuktur. Ancak bu tamamen Allah'ın iznine bağlıdır ve onun rahmetinin bir tecellisidir. Şefaat inancı, müminlere ahirette Allah'ın rahmetine kavuşma ümidi verir ve Hazreti Muhammed'in ümmetine olan merhametini ortaya koyar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle nakleder. Bir yemek davetinde Efendimizle beraber bulunuyorduk. Kendisine etin kol tarafı ikram edildi. Resulullah Efendimiz etin kol tarafını çok severdi. Ondan bir lokma kopardıktan sonra şöyle buyurdular. Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Allah Teala gelmiş gelecek, bütün insanları düz bir yere toplayacak. Orası insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara seslenen kişinin hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş onlara yaklaşacak insanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince, ki diğer bir rivayette bu bekleyişin 70 sene süreceği haber verilmektedir. İnsanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz sıkıntıyı, başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Halinizi Rabbinize arz ederek size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz diyecekler. Bazıları, babanız Adem'e gidiniz diyecek. İnsanlar Hazreti Adem'e gidip, ey Adem, sen insanların babasısın. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi. Meleklere sana secde etmelerini emretti. Onlar da secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine varıp bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali, başımıza gelen derdi görmüyor musun diyecekler. O da, bugün Rabbim çok gazaplı. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Rabbim o ağaca yaklaşmamı yasakladı ama ben onu dinlemedim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecek. Onlar da Hazreti Nuh'a giderek, ey Nuh, sen yeryüzü halkına gönderilen Resullerin ilkisin. Allah Teala senin için çok şükreden bir kul demişti. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misiniz diyecekler. O da, bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Benim bir duam vardı, onu da kavmimin aleyhine kullandım. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim demiştir. Siz başkasına gidin, İbrahim'e gidin diye karşılık verecek. Orada Hazreti İbrahim'e, onlar da Hazreti İbrahim'e giderek, sen Allah'ın peygamberisin, yeryüzü halkı içinde Allah'ın halili, dostu sensin. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. O da yine aynı şekilde, bugün Rabbim benzeri görülmedik bir şekilde gazaplıdır. Ne daha önce ne bundan sonra böyle gazaplanacaktır diye aynı cevabı verir. Ben vaktiyle 3 tarizli söz söylemiştim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Siz başkasına gidin, Musa'ya gidin diyecek. Tabii bu İbrahim Aleyhisselam'ın 3 tarizli söz söylemesini İslam kaynaklarında bu durum şöyle açıklanmaktadır muhterem kardeşlerim. Yani 3 tarizli, üstü kapalı veya ima yoluyla sözü olduğu zikredilmekte. Bu sözler de yalan sayılmayacak bir şekilde gerçeği ima ederken farklı bir anlam taşıyan ifadelerdir muhterem kardeşlerim. Rivayetlere göre de bu 3 tarizli söz şunlardır. Kavmine putları kırmadan önce söylediği sözdür birisi. İbrahim Aleyhisselam kavmine onların bayram yerine gitmek üzere hazırlandıkları bir zamanda ben hastayım. Saffat suresinde geçer 89. ayette. Ben hastayım diyerek onlarla birlikte gitmemiştir. Bu onların putlarına olan bağlılığından uzak kalmak ve planını gerçekleştirmek için bir bahaneydi İbrahim Aleyhisselam'ın, bir bahanesiydi. Burada bahsedilen hastalık kalbindeki şirkten duyduğu manevi sıkıntı olarak da anlaşılabilir denmiştir. İkincisi, tarizi büyük putun işaret edilmesi. İbrahim Aleyhisselam kavminin putlarını kırdıktan sonra büyük putu kırmayarak baltayı onun boynuna asmıştı. Kavmi ona bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sorduklarında belki de şu büyük put yapmıştır konuşabiliyorsa ona sorun demiştir. Enbiya suresi 63. ayeti kerimede. Bu sözle aslında onların putlarının acizliğini göstermek istemiştir. Üçüncü tariz sözü de tariz olarak söylediği söz de hanımı Sare hakkında söylediği sözdür. İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare ile birlikte yolculuk yaparken zalim bir kralın bölgesine gelmişlerdi. Kendisine hanımı sorulduğunda o benim kız kardeşimdir demiştir. Buradaki kız kardeşim ifadesi din kardeşliği anlamında kullanılmıştır. Böylece hanımını tehlikeden korumayı amaçlamıştır İbrahim Aleyhisselam. İşte bu üç olay İbrahim Aleyhisselam'ın hikmetli ve amaçlarına uygun şekilde sözler sarf ettiğini göstermektedir. Ancak bu ifadeler açık bir yalan olmadığı ve bir hikmet amacı taşıdığı için farklı bir şekilde değerlendirilir. Onlar da Hazreti Musa'ya gelerek şöyle diyecekler. Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah Teala peygamberlik vermek ve konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et, içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diye söyleyecekler. O da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın o gün benzeri görülmedik bir gazap içinde olduğunu ifade ederek ben öldürülmesine dair emir almadığım bir adamı hataen öldürdüm. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Siz başkasına gidin, İsa Aleyhisselam'a gidin diyecek. Onlar da Hazreti İsa'ya giderek aynı şekilde ona müracaat ederek ey İsa sen Allah'ın Resulü, onun Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve onun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikteyken insanlarla konuştun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam da bugün Rabbim benzeri görülmedik bir şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır diyecek. Yani aynı cümleleri tekrar edecek. Ama bir günah zikretmeyecek. Sonra da asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Ben buna sizden daha çok muhtacım. Siz Muhammed'e gidin diyecek. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisenin devamını da diğer bir rivayette şöyle nakletmektedir. Onlar da bana gelerek ya Muhammed sen Allah'ın Resulü ve son peygamberisin. Allah Teala senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Diyecekler. Ben de yürüyüp arşın altına geleceğim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbime secdeye kapanacağım. Bu secde tam bir hafta sürecek. Sonra Allah Teala daha önce kimseye öğretmediği en güzel hamdü senaları bana ilham edecek. Onlarla uzun müddet hamdü senada bulunduktan sonra Cenab-ı Hak bana ey Muhammed secdeden başını kaldır. İste, istediğin sana verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyurulacak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım buyuruyor Efendimiz. Ve ya Rabbi ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi ümmetimi kurtar. Ümmetimi bağışla diye Cenab-ı Hakk'a yalvaracağım. O zaman bana ya Muhammed ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Babu Leymen'den içeri al. Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından da gireceklerdir buyurulacak. Canımı kudretiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe Mekke ile Bahreyn'deki Hecer veya Mekke ile Suriye'deki Busra arasındaki mesafe kadar geniştir buyuracak. Allah Resulü Efendimiz başka bir rivayette de şöyle buyurmuşlardır. Rabbimden şefaat için izin isterim, bana izin verilir. Rabbimin huzurunda durup ona şimdi bilmediğim şekilde hamd ederim. Bu hamd cümlelerini o vakit Allah Teala bana ilham eder. Sonra onun için secdeye kapanırım. Bana ey Muhammed başını kaldır ve söyle. Sözün dinlenecek. İste, arzun yerine getirilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyurulur. Ben de ya Rabbi, ümmetim, ümmetim derim. Bana git kimin kalbinde buğday veya arpa tanesi ağırlığınca iman varsa onu cehennemden çıkar buyurulur. Ben de gider bu söyleneni yaparım. Sonra tekrar Rabbimin huzuruna dönüp ona bu hamd cümleleriyle hamd ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikinci müracaatında kendisine kalbinde hardal tanesi ağırlığınca, üçüncü müracaatında ise bir hardal tanesinden daha da az miktarda imanı olan kimseleri cehennemden çıkarması söylenecektir. Bu hadis-i şerif Müslim'in sahihinde rivayet edilmiştir muhterem kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere kıyamet gününün şiddet, eziyet ve korkularından kurtulmak için bütün insanlar bir kurtarıcı arayacaklardır. Lakin uzandıkları bütün dalların birer birer ellerinde kaldığını hayret ve dehşetle seyredeceklerdir. Nihayet ümitlerinin tükenmeye başladığı zamanda o korkunç meydanda yegane hatırı sayılacak kişinin iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlayacaklar ve ona müracaat edeceklerdir. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onlara şefaat edip bu dehşetli korkulardan kendilerini kurtaracaktır. Fahri Kainat Efendimiz, peygamberlerin bile kendi nefsinin derdine düştüğü bir zamanda ümmetini düşünecek, sözüne değer verilecek ve duası kabul edilecek olan yegane sultandır. Bu sebeple Süleyman Çelebi şöyle seslenir. Merhaba ey asi ümmet melceği, merhaba ey çaresizler eşfa'i. Yani merhaba ey günahkar ümmetin iltica edeceği, sığınacağı, şefkat sığınağı. Merhaba ey çaresizlerin en büyük şefaatçisi. Evet, Resul-i Ekrem Efendimizin kendi ümmetine daha hususi şefaatleri de olacaktır. Nitekim bir defasında şöyle buyurmuşlardır. Şefaatim öncelikle ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Bu hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem büyük günah işleyenlere şefaat edeceklerini ifade buyurmaları, şefaatin yalnız onlara has olduğu manasına gelmemektedir. Elbette büyük günah işleyenler şefaate en fazla ihtiyaç duyacak olan kimselerdir. Fakat şefaatin pek çok çeşidi vardır. Bu sebeple Allah'ın dilediği herkes kendi haliyle mütenasip bir surette şefaatten hissedar olacaktır, istifade edecektir. Öte yandan bu hadis-i şerif bizleri asla ve asla rehavete, tembelliğe sevk etmemelidir. kulluk vazifelerimizi ihmale sebebiyet vermemelidir. Zira bizim küçük gördüğümüz, ehemmiyet vermediğimiz yahut nasıl olsa affedilir diye düşündüğümüz bir davranış, Allah katında çok büyük bir günah olabilir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur: hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızla geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Nur suresi ayet 15. Bir hadis-i şerifte de aç bırakmak suretiyle bir kedinin ölümüne sebep olan kadının cehenneme düçar olduğu bildirilmiştir. Tabii ki bunun aksi de mümkündür. Yani küçük olarak gördüğümüz bir hayır, belki Cenab-ı Hakk'ın rıza ve rahmetine ermemize vesile olabilir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, içine indi, su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip bir vicdan muhasebesi yaptı. Hemen kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurdu. Onu ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı. Adamın bu hareketinden Allah Teala hoşnut oldu ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı? Dediler. Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyurdu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: adamın biri yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi. Kaldırdı ve bu yüzden cennete konuldu. Bu hadis-i şerif Müslim'in sahihinde rivayet edilmiştir. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar bütün günahlardan sakınmalı ve büyük küçük demeden her hayrı yerine getirmeye gayret göstermeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Ayetinde zikrettiği makam-ı mahmud büyük şefaat yetkisidir. Yukarıdaki hadis-i şerifte zikredildiği üzere, biraz önce zikrettiğimiz hadise göre o makam sadece alemler sultanı Resul-i Ekrem Efendimiz'e mahsustur. O zaman Resulullah Efendimiz'in elinde Livaül Hamd, Hamd sancağı bulunacak. Hazreti Adem Aleyhisselam da dahil bütün peygamberler bu sancağın altında toplanacaktır. Şunu da ifade etmek gerekir ki Resul-i Ekrem Efendimiz'den önce şefaat etmeleri için kendilerine başvurulan peygamberlerin şahsi zellelerinden bahsederek, yani gayri iradi hatalarından bahsederek kendilerini şefaat etmeye layık görmemeleri hem yüksek edep ve tevazularının bir göstergesidir, hem de şefaatin derece derece olduğunun, en büyük şefaat yetkisinin de Peygamber Efendimiz'de bulunduğunun bir ifadesidir. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın izin vermesiyle diğer peygamberler de şefaat edeceklerdir. Yine Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine 3 makbul dua hakkı verdiğini ifade buyurmuş. Sonra da sözlerine şöyle devam etmişlerdir: bunun üzerine ben, Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle, Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle diye dua ettim. Üçüncü isteğimi de bütün mahlukatın, hatta İbrahim Aleyhisselam'ın bile bana muhtaç olacağı ve benden şefaat dileyeceği güne bıraktım. Bütün bu hakikatlere rağmen bazı kimseler Allah'tan başka kimsenin şefaat edemeyeceğini söyleyerek, ne kadar sahih olursa olsun, şefaat konusundaki hadislerden sarf-ı nazar ederek, yani onları kabul etmeyerek, bunları kabule yanaşmamaktadırlar. Onları dikkate almayarak, bunları kabule yanaşmamaktadırlar. Halbuki birçok ayette Allah Teala'nın izin verdiklerinin şefaat edebileceği açıkça beyan edilmiştir. Mesela Bakara 255'te izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilir? Yunus suresi ayet 3'te onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Meryem suresi ayet 87'de Rahman nezdinde söz ve izin alandan başka hiçbirinin şefaate gücü yetmeyecektir. Yine Sebe suresi ayet 23'te Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Bütün bu ayetler bunu açıkça göstermektedir. Özellikle de o gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez ayeti kerimesi, yani Taha suresi 109. ayeti kerimesi, Allah'ın izniyle şefaatin hak olduğunu gösteren bariz, apaçık misaldir. Apaçık misallerdir. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini hak eden bahtiyar kullarının zümresine bizleri de ilhak eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.